Ayrım 12. Arkadaşımın böyle eleştirisel tarzda mercek altına alınmasından hoşnut değilim. Ne var ki elimden bir şey gelmiyor. Yarın akşam İstanbul'a dönüyor dünya diyorum, ağırlaşan havayı dağıtmak için. Acelen ne kızım diyor annem. Gelmişken kalsaydın biraz. Nişanlımdan aldığım izin bu kadar diye gülüyor dünya. Yarın çıkıp biletimi alacağım. Olmaz öyle şey diyor annem. Bana sorarsan kal derim ama madem kararlısın, gitmek istediğin saati söyle, yerini ayırtırım ben. Son otobüs olsun bari diye araya giriyorum. Yarın da dolu dolu yaşayalım hiç değilse. İyi olur diyor babam da. Yarın akşam da İzmir'in adına yaraşır bir balık yediririz dünyaya. Gizli bir minnete bakıyorum babamın yüzüne. Biraz önceki eleştirici ifadesinin yerini alan bu sıcak yaklaşımı hoşuma gidiyor. İyi davransınlar istiyorum dünyaya. Benim önüme serdikleri sevgi ve şefkat okyanusundan birkaç damla da ona versinler. Ama ana baba sıcaklığıyla okşanmamış saçlarını okşasınlar gözleriyle. Birkaç tatlı sözcükle sevgisiz, çorak yüreğindeki çiçekleri açtırsınlar. Buna gerek yok diyor dünya ezik bir sesle. Biz bugün zahmetsiz diye bir balık yedik zaten. O sayılmaz diye gülüyor babam. Bir de zahmetlisini ye. Aradaki farkı görürsün. Geriden ipler dünyanın gidişini açıklamamla mı gevşedi bilemiyorum. Ama hem annemin hem de babamın arkadaşım için bir şeyler yapma yarışına girdiğini görmekten mutluyum. Onu benim kadar sevmelerini isteyemem. Aramızda bulunmasından rahatsızlık duymasınlar. Yeter. Bir de dünyanın Eylül'ün yanında özel bir yeri olduğunu, onun için farklı bir önem taşıdığını bilsinler istiyorum. Bilsinler ve ona göre tavır alsınlar. Sevgi ve şefkat eksikliğini ben tamamlarım nasılsa. Son günümüzün her dakikasını gereğince değerlendirmek amacıyla erkenden fırlıyorum yataktan. Kafamda planladığım programı uygulayabilmem için iyi gününde olması gerek dünyanın. Dünkü gibi hastalıklı yüzüyle çıkarsa odadan işimiz zorlaşır. Neyse ki korktuğum gibi olmuyor. Göz altındaki gittikçe derinleşen mor halkalarla biraz daha artan kaşıntısını saymazsak, hiç de kötü görünmeyen, neşeli, son saatlerimizi en iyi şekilde geçirmeye en az benim kadar hevesli, bu amaçla kendini tümüyle bana bırakmış bir dünya var karşımda. Daha ne isterim? Bugün kızlar asanına götüreceğim seni diyorum. İzmir'in kapalı çarşısı da diyebilirsin. Bakalım beğenecek misin? Beğenmek de laf mı? Bayılıyor. Tam ona göre bir yer burası. Otantik giysiler satan dükkanlar, bin bir çeşit takının, cincik, boncuğun sergilendiği tezgahlar, çok sayıda yerli ve yabancı turistin varlığıyla şenlenen cıvıltılı hava. Şile bezi, bürümcük kumaşlı, batik baskılı elbiseler, bluzlar, şallar, gümüş ağırlıklı yüzük, bilezik, kolye öbekleri aklını başından alıyor dünyanın. Beğendiğini hissettiğim mavi, üstü pullarla işli bir bluzla şifon bir şal alıyorum ona. İtiraz edecek oluyor. Yolluk niyetine diyorum. Gözünün takılı kaldığı yeşim taşlı bir yüzük bilezik takımı da el çabukluğuyla sardırıveriyorum. Emre için gümüş, Erzurum taşlı bir yüzük beğeniyor dünya. Tüm ısrarlarıma karşı koyarak parasını kendi ödüyor. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz bile. Kızlar Asahanı'nın çok sayıdaki kapılarının birinden girip diğerinden çıkarak birbirini çaprazlama kesen renkli vitrinlerle zenginleşmiş dar yollarında gezinerek neredeyse 3 saatimizi keyifle harcıyoruz bu özgün mekanda. Şimdi dinlenme zamanı diye kolundan tutup han kapısından dışarıya sürüklüyorum arkadaşımı. Dünya üzerindeki en güzel Türk kahvesini içireceğim sana. Kapalı çarşıda içtiklerini unutacaksın. Duvarın dibine dayanmış dar bir sedir tahtası, üzerinde Türk motifli bir kilim, minderler, önünde küçük masalar, bodur tabureler. Harika bir yer burası diyor dünya. Daha ne gördün ki diye gülüyorum. Kahveni iç, ondan sonra konuş. Kahvelerimizi getiren garson uyarıyor. Fincan sıcak, dikkat edin diye. Neresinden tutacağını şaşırmış bir halde bana bakıyor dünya. Elimi fincana değdirmeden dikkatle ilk yudumumu alıyorum. Cezvede değil, bu gördüğüm fincanda pişiyor kahve diye açıklıyorum. Onun için sıcak. Beni taklit ederek kahvesini yudumluyor dünyada. Böyle bir şey olamaz diyor. Bu ne biçim bir damak tadı? İlk yudumdan son yuduma kadar bitmeyen krema kıvamındaki köpüğü damaklarımızda buluşturmanın eşsiz keyfini yaşıyoruz. Elinden tutup kahvenin pişirildiği mutfağa götürüyorum dünyayı. Şükür Usta'yla tanıştırıyorum. Bu yöntemle kahve hazırlayan ilk kişi o. Uygulamalı olarak becerisini gösteriyor bize. Görünürde kolay geliyor insana. İçine kahve, su ve şekerin konulduğu fincan doğrudan ateşin üzerine oturtuluyor. Ağır ateşte köpürünceye kadar pişiriliyor. Sırrı bu. Ama aynı tadı tutturmak herkesin harcı değil. Sakın denemeye kalkma diyorum dünyaya. Fincanı, ocağı bir yerleri patlattığınla kalırsın. İşi bilene, ustasına bırakacaksın. Ellerinize sağlık diyor dünyada. Üzerine şiirler yazılacak kadar güzel bir kahve sundunuz bize. İstanbul'da bile böylesini içmedim ben. İşte İzmir'in ayrıcalığı diye gizlemeye gerek duymadığım bir gururla gülüyorum. Bu özel kahvenin tadını ve kokusunu üstümüzde taşıyarak Şükrü Usta'nın yanından ayrılıyoruz. Yoruldu gene dünya. Eve götürüyorum onu. Dinlensin, akşam için diri bir görünüme kavuşsun diye. Eve girer girmez hemen odasına atıyor kendini. Dinlenecek sözüm ona. Ama bu dünya bu. Belli mi olur? Dünkünden de yetik bir çehreyle çıkabilir karşıma. Kitabımı alıp salondaki köşeme çekiliyorum ben de. Ama bir türlü okuduğuma veremiyorum aklımı. Satırlar gözümün önünde uçuşup duruyor. Beynimin tümü dünyaya çalışıyor çünkü. Akşam üzeri kapısına gidip çağırmaya hazırlanırken kendiliğinden çıkıveriyor odasından. Merakla bakıyorum yüzüne. Fena görünmüyor. Yüzünün solgunluğuna, parlaklığını yitirmiş donuk gözlerine, yorgun görünüşünü aldırmıyorum. Onlara alıştım artık. Çantasını hazırlamış, götürüp sokak kapısının önüne koyuyor. Yemek dönüşü, doğrudan otobüse bindireceğiz diyor. Yersiz yurtsuz göçebeler gibi oradan oraya savrulan minik bir kız çocuğu var sanki karşında. Savunmasız, sevgiye, şefkate, sıcak ilgilere aç. Üstelik bu açlığı doyurması öylesine zor görünüyor ki. İzmir'in kordon boyuna yabancı değil dünya. Dünkü bir hane keyfinden sonra bayılıyor buralara. Ünlü balık pişircisinin birinci kordonda oluşu da mutlu etmeye yetiyor onu. Yemekle arası yok zaten. Ortamın güzelliğiyle doyuruyor karnını. Restoranın üçüncü katında yer ayırtmış babam. İyi de etmiş. Karşı yakanın ışıklarıyla inci bir kolye gibi çevrelenmiş denizden gözlerimize ulaşan yansıma harika. Körfez'in manzarasına karşı baş köşeye oturtuyoruz dünyayı. Bu geceki özel konuğumuz o. Fazla meze yoktur burada diyor babam. Siparişlerimizi vermeden gerçek balık severler şundan bundan atıştırmanın, mideyi gereksiz yere doldurmanın, balığı aşağılamak, bir kez daha öldürmek olduğunu söylerler. Biz de balığı incitmeyecek, yalnızca yanına süs olacak birkaç tabak mezeyle tam bir Ege mutfağı sunuyoruz dünyaya. Radika, turp otu, Arap saçı, deniz bölgesi ve fava. Haşlanıp zeytinyağı ve limonu terbiye edilmiş otlara şüpheyle bakıyor dünya. Çatalının ucuyla tatlılarına bakmakla yetiniyor. Ama devasa bir tabakla ortaya konulan salatanın üzerindeki büyük boy jumbo karideslere ve babamın özenle seçtiği beyaz şaraba bayılıyor. Annemle babam bu akşam daha yakın duruyorlar dünyaya. İlk kez bu kadar sıcak davranıyorlar. Birbiri ardına devirdiği şarap kadehlerini bile görmezden geliyorlar. Gider ayak kanları ısındı diye düşünüyorum. Paylaştığımız sohbetin kazandığı içtenlik mutlu ediyor beni. Dünyada üstüne düşeni yapıyor ama bir tek sigara bile içmiyor bizimkilerin yanında. Kendini ne kadar sıktığını tahmin edebiliyorum. Bu özverisi için teşekkürler yağdırıyorum içimden. Bir de hatır utur kaşınmasa. Şu alerjisi de geçmedi dünyanın diyorum babama bakarak. Doktor yönüyle bir şeyler söylesin, çareler önersin istiyorum. O ise susuyor, sözlerimi duymamış gibi davranıyor. Gecenin başından beri sergilediği sıcak konukseverlikle çelişen bu garip suskunluğuna anlam veremiyorum. Alerji ilacı da alıyor ama geçmiyor diye ısrarla yineliyorum. Babam tabağına diktiği sabit bakışlarını yüzüme çevirip tane tane sözcüklerin üzerine basa basa konuşmaya başlıyor. O ilaçların yararı yok diyor. Önemli olan bu tablonun nedenine inebilmek. Peki nereden kaynaklanabilir bu durum? Uzun süre kullanılan ilaçlar ya da bazı maddeler vücutta birikim yapmış olabilir. İncelenmesi gerek. Keşke biraz daha zamanlı olabilseydi dünya diye araya giriyor annem. Gereken tahlilleri yaptırır, seni iyileştirir, öyle gönderirdik İstanbul'a. Başı önünde dünyanın, ağzından çıkan fısıltı kıvamındaki sözcükleri güçlükle duyabiliyorum. Teşekkür ederim diyor anneme. Dönünce doktora giderim ben. Konu kapanmış görünüyor ama benim yönümden değil. Ardı ardına şimşekler çakıyor kafamda. Beynimdeki uğultunun etkisiyle bulunduğumuz ortamdan kopmuş gibiyim. Annem sabah girdiği duruşmanın ayrıntılarını anlatıyor babama. Onların bizden uzak bir sohbete yoğunlaşmasını fırsat bilip dünyanın bileğine yapışıveriyorum. Gene hap mı kullanıyorsun sen? Masumiyetle suçluluk arasındaki dar çizgide kimliğini yitirmiş donuk bakışlarını yüzümde gezdiriyor. Yemin ederim Eylül diyor. Yemin ederim ki buraya geldiğimden bu yana tek bir hap bile yutmadım ben. Doğru mu söylüyor, yalan mı bilemiyorum. Ama ses tonu, beden dili ve duruşu inandırıcı. Yemin de etti üstelik. Gerçeği söylediğine inanıyorum. Daha doğrusu inanmak istiyorum. Varoya yemin etmez bu kız. Evet evet, bizimle kaldığı şu iki gün içinde kesinlikle hap kullanmadı dünya. Bundan eminim. İçimdeki huzursuzluk şekil değiştirerek hükmünü sürdürüyor. Ani çıkışımla dünyayı incittiğimi düşünüyorum bu kez de. Garsonun masayı bıraktığı ara sıcak servisinden birkaç halka kalamarı çatalıma takıp tabağına koyuyorum. Sıcak sıcak yediyorum. Soğuyunca hiçbir şeye benzemez. Günah olup olmadığı belirsiz bir konuda suçlanmış, sonra da başı okşanarak affedilmiş çocuklar gibi buruk, gülümsüyor. İşte balıklarımız da geldi. Babamın neşeli sesiyle biraz önce gitmeye yüz tutan dinginliğime yeniden kavuşuyorum. Çipro İzmir'de yenir diyor annem. Başka yerde böylesini bulamazsın. Garsonumuz annemin, benim ve dünyanın balıklarımızı ayıklıyor. Babam, çatal bıçak marifetiyle kendi işini kendi halledecek. Görüyor musun diyorum dünyaya. Kılçıklar ayrılınca bunlar da zahmetsiz oldular. Başını sallayarak iğreti bir gülüşle neşemi paylaşmaya çalışıyor. Ama beceremiyor. Titreyen elleri bıçaklı kesilmiş gibi kapanıveren iştahı, keyfinin kaçtığı belli. Hepsi benim yüzümden. Gitmesine yalnızca sayılı saatler kalmışken ne gerek vardı anlamsız hesap sormalara. Ne zaman dilimi tutmayı öğreneceğim ben? Tatlarımızın gelmesiyle canını veriyor dünya. Lokmaları yutmakta zorlanan, özür dileyerek tabağındakileri yarım bırakan o değil sanki. Balık pişircisinin geleneksel ikramı. Tahin helvası ve içi ceviz dolu kuru incir. Kendi tabağındakileri yemekle kalmıyor, benimkileri de bir solukta silip süpürüyor dünya. Babamın dikkatle onu incelediğini fark edince de açıklama yapma gereği duyuyor. Kan şekerim düşüktür benim. Umarım yükselmiştir şimdi diyor babam. Yüzünde ne anlama geldiğini çözemediğim ciddi bir ifadeyle. Geç kalmayalım diye saatine bakıyor annem. Kahve içecek zamanımız var mı? Var diye gülümsüyor babam. Biraz önce ilk gerginliğini geride bırakmış gibi sakin. Kahvelerin yanında gelen nane likörüne dokunmuyoruz hiçbirimiz. Dünya dışında. Önce kendininkini, sonra da benimkini birer yudumda dikiveriyor kafasına. Annemle babamınkileri de el uzatacak diye ödüm kopuyor. Neyse ki benim alkol düşkünü çılgın arkadaşım bu kadarına cesaret edemiyor. Dünyayı otobüse bindirip eve dönüyoruz. Yol boyunca kimsede ses yok. İçimi kaplayan ayrılık sızısının yoğunluğundan annemle babamın suskunluğunda kafa yormuyorum bile. Aklım fikrim dünyada. Kısa sürede nasıl da alışmışım varlığına. Tek avuntum birkaç gün sonra İstanbul'a dönecek olmam. Eve girdiğimizde içimde boşluk daha da büyüyor sanki. Dünyanın odasından yana bakmamaya çalışıyorum. Bana kalsa salona geçmeden doğruca odama çekileceğim. Ama babamın sözleriyle olduğum yerde kala kalıyorum. Konuşmamız gereken önemli şeyler var Eylül. Salonda bekliyorum seni. Gecenin bu saatinde bu derece önemli ve öncelikli ne olabilir ki? Üstümü değiştirip salona doğru isteksizce yürüyorum. Annemle babam şöminenin başındaki koltuklara karşılık oturmuş beni bekliyorlar. Az çok kestirebiliyorum konuyu. Dünyanın hoşlarına gitmeyen davranışları, çarpık buldukları yönleri. İyi de benim onun günahlarıyla, sevaplarıyla bir bütün olarak kabul ettiğimi ve böylece sevdiğimi neden göremiyorlar ki? Arkadaşımı sonuna kadar savunma kararlılığıyla başım dik karşılarına geçip oturuyorum. Dinliyorum sizi diyorum. Sorgulanmaya hazır olduğumu gösteren bir tavırla. Babam konuşmaya başlamak ister gibi oturduğu yerde hafifçe doğruluyor. Sonra vazgeçip gözlerini nereye sığdıracağını bilmez bir halde salonun dört bir yanını bakışlarıyla tarıyor. Konuşmakta zorlandığını, söze nereden başlayacağına karar veremediğini kestirebiliyorum. Durum düşündüğüm kadar basit değil galiba. Delice bir merakla duyacaklarımın ürküntüsü arasında sıkışıp kalıyorum. Babamı bu kadar etkileyen nedenini öğrenmek istediğimden emin değilim şimdi. Arkadaşın diyor babam. Susuyor. Arkadaşın diye yineliyor. O bir eroin bağımlısı kızım. Olamaz diye haykırıyorum. İlk şaşkınlık anının ardından. Böyle bir yakıştırma yapamazsınız onun için. Yakıştırma değil. Gerçek bu. Uçuktur, kaçıktır. İçkiyi sever ama eroin. Eroin asla. Sakin ol Eylül diyor annem. Karşında baban değil de psikiyatri uzmanı bir doktor olduğunu düşün. Birden irkiliveriyorum. Konuya bu yönden yaklaşınca. Acaba haklı olabilir mi babam? Biraz önceki kararlılığımı ve kendime güvenimi yitirmiş, omuzlarım çökmüş, elim ayağım buz gibi bu işi bilen bir doktorun ağzından duyacaklarımı beklemeye koyuluyorum. Keşke yanılıyor olsaydım diyor babam. Ne yazık ki tüm belirtiler bu görüşümü doğruluyor. İğnenin ucu kadar küçülmüş göz bebekleri, aşırı terleme, üşüme, iştahsızlık, dalgınlık ve bir türlü geçmek bilmeyen o kaşıntı. Oturduğum koltukta bütünleşmiş, tüm canlılığımı yitirmiş, hiçbir tepki vermeden öylece dinliyorum babamı. İştahsızlığıyla çelişen tatlı düşkünlüğü de önemli bir bulgu. Kan şekerini düşürüyor eroin. Dilinin ucuna gelmiş sözcükleri nasıl ortaya dökeceğini bilemez bir halde huzursuzca kıpırdanıyor babam. Eroin kullananların özel bir kokusu vardır diyor ve ben bunca yılın deneyimiyle nerede duysam tanırım o kokuyu. Son umut kırıntılarımı da yerle bir ediyor bu sözler. Hiçbir şey sezdirmedi bana diye alçak sesle söyleniyorum kendi kendime. Nerede, ne zaman, nasıl kullanıyor fark etmedim hiç. Eroine ilk başlayanlar toz halde burundan çekmekle yetinirler. Daha sonraki aşamalarda damardan uygulamaya geçerler. Dünyanın damar yoluyla eroin aldığını söyleyebilirim. Hatta burada kaldığı süre içinde de kullandığından eminim. Kısa bir geriye dönüş yapıyorum. Odasına kapanıp saatlerce kaldığında içeride ne yaptığını biliyor muyum? Hayır. O yorgun, o bitik hali geliyor gözlerimin önüne. Üşümeleri, titremeleri, bardak bardak içtiği meyve suları, önüne çekip dibini getirdiği reçel kaseleri. Kolum, kanadım kırılıveriyor. Benim gibi sıradan bir insanın önemsemediği, anlam veremediği bu davranışları, babam gibi bu işin uzmanı bir doktorun görmesi ve değerlendirmesi doğal. Nereden bilirim ben eroin göz bebeklerini küçülttüğünü, kan şekerini dibe vurdurduğunu? Bilsem bile canımdan bir parça haline gelmiş arkadaşıma yakıştırır mıyım hiç? Babamın eroin bağımlısı diye yumuşatarak söylediği gerçek ortada. Dünya bir eroinman. Kabullenmekten başka yolun var mı? Ne yapabiliriz onun için diye umarsızca soruyorum. Bize gelinceye kadar diyecek oluyor annem. Kimsesi yok diye kesiyorum. Onu kendi haline bırakmamı beklemeyin benden. Ama kızım, çok iyi anlıyorum onları. Kendi çocuklarını, beni sahiplenip korumaya çalışmak en doğal hakları değil mi? Hele böyle kritik bir durum söz konusuysa. Ama şu anda bunları düşünecek durumda değilim. Babamın yaklaşımı anneminkinden daha yumuşak. Ya da aynı şeyleri farklı bir üslupla anlatarak bana ulaşmayı becerebiliyor. Keşke yardım edebilsek diyor. Ancak bu konu bizi aşar. Çok zor ve sorumluluk isteyen bir iş. Öncelikle dünyanın eroin tedavisini kabullenmesi, bunu yürekten istemesi gerek. Uyuşturucu tedavisini başarıyla uygulayan hastaneler var. Ama tek başına ya da yalnız senin desteğinle yürümez. Annesi, babası, nişanlısı, kimi varsa seferber olmalı. Küskünlüklerin bir yana atılması şart. Gencecik bir kızın yaşam savaşı söz konusu. Ölü gözünden yaş beklemek gibi bir şey diye söyleniyorum dişlerimin arasından. Zaten dünyanın bu noktaya gelişinin baş sorumlusu onlar. Daha fazla dayanamıyor annem. Kendi anası babası aldırmazken biz ne yapabiliriz ki diye atılıyor. Hem biz de kendi kızımızı düşünmek zorundayız. Böyle bir arkadaşlığı sürmene bile karşı olduğumu bilmeni isterim. Hele şu olanlardan sonra. Büyük söylem anne diye fırlayıveriyorum oturduğum yerden. Dünyanın yerinde ben de olabilirdim. Yaşam şartlarının ne getireceği belli mi? Senin dünyanınki gibi bir anne baban yok ama. Onun suçu bu mu? Hem bağımlı, sapık, yoldan çıkmış diye toplum dışına itilmiş herkesin bozuk düzenli ailelerin çocukları olduğunu mu sanıyorsunuz? Dozunu aşmış sahiplenme ve aşırı korumacılıkla da en az boş vermişlik kadar zararlı değil mi sizce? İlk kez sesimi bu kadar yükseltiyorum onlara karşı. Şaşkın bakışlarındaki çaresizliği görebiliyorum. Ama ok yaydan çıkmış bir kere. Meydan okuyucu, asi tavrım karşısında nasıl davranacaklarını bilemiyorlar. Bana sarılmak için küçük bir hamle yapıyor annem. Babam kolundan çekerek engel oluyor ona. Gözlerimden inmeye hazırlanan damlaları göstermemek için arkamı dönüp iyi geceler size diye bağırarak odama koşuyorum.